Herkese merhaba ve kaynaklarımızı yine derinlemesine incelediğimiz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün elimizde bayağı ses getiren bir konu var aslında. Eskiden sadece hani yazım denetleme aracı diye bildiğimiz Grammarly var ya, işte onun yapay zeka ile evrilen yeni yüzü ve özellikle eğitim dünyasında yarattığı dalgalanma diyelim. Elimizdeki makale şirketin yeni bir aracına odaklanıyor. Öğrencilerin ödev notlarını tahmin etme gibi bir iddiası var ve işin ilginç tarafı bunu yaparken öğretmenlerin kamuya açık bilgilerini kullandığı söyleniyor.
Evet evet, oldukça dikkat çekici bir gelişme bu.
Bu incelemede sizin için şu soruların peşine düşeceğiz. Grammarly'nin bu yeni yapay zeka notlandırma aracı dedikleri teknoloji tam olarak ne? Nasıl çalışıyor? Neden bu kadar hararetli bir tartışma başlattı? Ve şirketin bu hamlesinin arkasında daha büyük bir strateji olabilir mi? Hadi bu konuyu biraz açalım bakalım.
Kesinlikle çok katmanlı bir konu. Elimizdeki kaynak da zaten teknolojinin eğitimdeki rolü, kişisel verilerin mahremiyeti, yapay zeka etiği gibi çok temel, çok güncel meselelere dokunuyor. Yani yapay zekanın artık sadece metin düzeltmenin ötesine geçtiğini görüyoruz. Değerlendirme gibi, hani daha hassas eğitim süreçlerine nasıl entegre olmaya çalıştığını gösteriyor bu durum. Bu sadece Grammarly özelinde değil aslında. Genel olarak teknoloji şirketlerinin eğitim alanındaki artan etkisini ve potansiyel risklerini anlamak için önemli bir vaka.
O zaman hemen başlayalım. Kaynağımız Grammarly'nin bu yeni aracını AI Grader diyor. Yani yapay zeka notlandırma aracı. Temel vaadi oldukça net görünüyor. Öğrencilere yazdıkları ödevlerden ne not alabileceklerini tahmin etmek ve onlara kişiselleştirilmiş geri bildirim sunmak. Hatta tanıtımlarında diyorlar, çalışmalarının eğitmenlerine nasıl ulaşacağını tahmin etmek ve notlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler için tasarlandı gibi bir ifade var. İlk bakışta faydalı gibi duruyor değil mi? Öğrenciye yardım yani. Ama detaylara inince işler biraz karışıyor sanki.
Aynen öyle. Sistemin çalışma şekli özellikle dikkat çekici. Kaynağın aktardığına göre öğrenci önce ödevini sisteme yüklüyor. Bu tamam. Ama iş orada bitmiyor. Eğitmenin adını, ders verdiği kurumu ve dersin adını da girmesi gerekiyor.
Yani yapay zekaya hedef gösteriyorsunuz. Bak, bu ödevi şu okulda şu dersi veren şu hoca okuyacak gibi.
Tam olarak öyle. Hatta isteğe bağlı olarak bir de rubrik denen, yani notlandırma kriterlerinin detaylı yazıldığı bir dosyada yüklenebiliyormuş. Bu da muhtemelen tahminin doğruluğunu artırmak içindir diye düşünüyorum.
Anladım. Yani sadece ödevi değil, ödevi kimin okuyacağını da veriyoruz sisteme. Peki sonra ne yapıyor yapay zeka bu bilgilerle?
İşte işin en çok tartışılan, belki de en rahatsız edici kısmı burada başlıyor. Kaynağın belirttiğine göre yapay zeka bu bilgileri aldıktan sonra şöyle adımlar izliyormuş. Eğitmeninizi arıyorum diyor sistem. Sonra kamu öğretim bilgilerini inceliyorum ve en sonunda da önemli notlandırma önceliklerini belirliyorum diyor. Bu ifadeler arka planda ne döndüğünü bayağı açık ediyor aslında. Yani eğitmenin internette kamuya açık ne bilgisi varsa, mesela üniversite sitesindeki profili, yayınları, belki açık ders notları, verdiği demeçler, bunları tarıyor. Bu tarama sonucunda da o eğitmenin akademik olarak nelere önem verdiğini, hangi konulara odaklandığını, ne tür argümanları sevdiğini falan anlamaya çalışıyor.
Bir dakika. Yani ben bir öğretim üyesiyim diyelim. Üniversitemin sitesine koyduğum ders izleneceğim ya da bir konferans sunumum. Benim iznim olmadan bir algoritma tarafından taranıp benim notlandırma önceliklerimi belirlemek için mi kullanılıyor? Bu kulağa hem çok iddialı hem de biraz ürkütücü geldi açıkçası.
İddialı olduğu kesin. Kaynak da tam olarak bu noktaya dikkat çekiyor zaten. Yapay zeka bu analizi yaptıktan sonra öğrencinin ödevini bu oluşturduğu eğitmen profiline göre değerlendiriyor ve sonuç olarak tahmini not 88-100 gibi bir şey çıkarıyor. Hatta kaynağa göre bazen işte argümanlarını desteklemek için daha fazla kanıt sunabilirdin ya da giriş bölümü konuyu daha net ortaya koyabilirdi gibi geri bildirimler de veriyormuş. Yani sadece not değil, aynı zamanda kişiselleştirilmiş bir geri bildirim iddiası da var.
Anladım. Yani sistem diyor ki senin hocan genelde şunlara takılır. Ben de ödevini ona göre okudum ve bence böyle bir not alırsın. Bu geri bildirim olayına bambaşka bir boyut katıyor gerçekten. Ama kaynağın bu yöntemi son derece rahatsız edici bulduğunu da tekrar vurgulamak lazım. Bu güçlü bir ifade neden bu kadar rahatsız edici bulunuyor peki?
Rahatsız edici bulunmasının temel sebebi şu: bir öğrencinin ödevi hakkında bir tahmin almak için, ki kaynağın dediğine göre bu geri bildirimlerde bazen bağlamlar daha derinlemesine teorize edilebilir gibi bayağı soyut ve genel olabiliyormuş, bir öğrencinin dijital kimliğinin ve akademik profilinin onun bilgisi ve rızası olmadan otomatik olarak taranması ve analiz edilmesi, kaynak şu soruyu soruyor aslında: bu gerçekten gerekli mi? Yani bir kolaylık ya da yardım vaadi bir başkasının dijital ayak izini bu şekilde gözetlemeyi meşru hale getirir mi?
Anlıyorum. Yani işin etik boyutu, mahremiyet boyutu ön plana çıkıyor. Bilgi kamuya açık olsa bile ne amaçla ve nasıl kullanıldığı çok önemli hale geliyor.
Kesinlikle. Tam da teknoloji etiği ve mahremiyet arasındaki o ince çizgideyiz aslında. Bir bilginin kamuya açık olması, onun her türlü amaç için serbestçe, sorgusuz, sualsiz kullanılabileceği anlamına gelmiyor, gelmemeli. Hele ki bir kişinin profesyonel yargılarını, yani not verme eğilimlerini modellemek gibi hassas bir amaç için sistematik olarak veri toplamak ve analiz etmek, işte bu ciddi etik sorular doğuruyor. Eğitmenin kendi dijital kimliği üzerinde bir kontrolü kalmıyor gibi bir durum var ortada. Bu, kaynağın da işaret ettiği gibi bir tür rızasız dijital gözetim olarak yorumlanabilir mi? Tartışmanın kalbi aslında burası.
Bu durum sadece eğitimcileri değil, aslında hepimizi ilgilendiren daha genel bir konuya da işaret ediyor. İnternette bıraktığımız her türlü iz, yazdığımız blog yazıları, sosyal medya paylaşımları, profesyonel profillerimiz acaba bizim bilgimiz dışında ne tür analizlere tabi tutuluyor olabilir? Gramverli'nin bu aracı, bu genel endişenin eğitim alanındaki somut bir örneği gibi. Size bir kolaylık sunuyor gibi görünüyor ama arka planda sizin veya başkalarının verileri üzerinden bir değer üretiyor. Peki, bu tartışmalı aracın yanı sıra Grammarly'nin genel stratejisine baktığımızda ne görüyoruz? Kaynakta ilginç bir benzetme vardı. Bir savaş vurguncusu gibi çatışmanın her iki tarafına da hizmet sunuyor demişler. Bu ne anlama geliyor tam olarak?
Bu benzetme şirketin pazardaki konumlanmasını çok net özetliyor aslında. Şöyle ki, bir tarafta öğrencilere yönelik araçlar geliştiriyorlar. İşte bu bahsettiğimiz AI grader gibi not tahmin araçları var. Ya da kaynağın bahsettiği bir diğer ilginç araç AI Humanizer. Bu araçta yapay zeka tarafından yazılmış metinleri sanki bir insan yazmış gibi daha doğal, daha akıcı hale getirmeyi vaat ediyormuş. Yani bir yandan yapay zeka kullanımını kolaylaştıran, hatta belki de tespit edilmesini zorlaştıran araçlar sunuyorlar öğrencilere.
Vay canına. AI Humanizer. Yani yapay zeka ile ödev yazdım ama hocam anlamasın. Şunu biraz insanileştir gibi bir ihtiyaca mı cevap veriyor bu? Bu da başlı başına ayrı bir etik tartışma konusu tabii. Peki madalyonun diğer yüzünde ne var?
Madalyonun diğer yüzünde ise tam tersi bir kitleye, yani eğitimcilere ve kurumlara yönelik ürünler var. Grammarly, eğitim kurumlarına ve öğretmenlere öğrenciler tarafından yapay zeka kullanılarak yazılmış olabilecek metinleri tespit etmeye yarayan bir AI dedektörü pazarlıyor.
Yani hem yapay zeka kullanımını kolaylaştırıyor.
Hem de o kullanımı yakalamak için araç satıyor. Zaten bilinen İntihal denetleyicisi de var tabii. Kaynak şuna da dikkat çekiyor: bu intihal aracını bile öğrencilere sunarken istem dışı intihal yapmaktan kaçınmanıza yardımcı olur gibi daha masum bir kılıfla sunduklarını söylüyor.
Anlıyorum. Yani hem sorunu tırnak içinde söylüyorum. Yani yapay zeka ile yazılmış metinleri kolaylaştıran araç sunuyor. Hem de o sorunun çözümünü, yani yapay zeka tespit aracını satıyor. Bu gerçekten de kaynağın dediği gibi çatışmanın her iki tarafına da oynayan bir strateji gibi duruyor. Peki bunu nasıl yorumlamak lazım? Sadece akıllıca bir iş modeli mi bu, yoksa daha derin anlamları var mı?
İş modeli açısından bakarsak, evet, pazarın farklı kesimlerindeki ihtiyaçları, öğrencilerin not kaygısı, eğitimcilerin akademik dürüstlük endişesi gibi hedefleyerek pazar payını maksimize etmeye yönelik akıllıca bir hamle gibi görünebilir. Teknoloji dünyasında bu sıkça görülür. Bir platform hem yaratıcı araçlar sunar hem de kontrol mekanizmaları. Ancak eğitim gibi temel değerlerin ve etiğin çok daha ön planda olduğu bir alanda, bu durum şirketin nerede durduğu konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Yani odak noktası öğrenmeye hizmet etmek mi, yoksa yapay zeka etrafında oluşan bu yeni pazar dinamiklerinden maksimum faydayı sağlamak mı? Bu ikilem stratejinin en çok tartışılan yanı sanırım.
Peki tüm bu eleştiriler, tartışmalar, bunlar karşısında Grammarly ne diyor? Kendilerini nasıl savunuyorlar? Sonuçta bu AI Grader aracı bayağı bir tepki çekmiş görünüyor.
Şirketin savunması, kaynağa göre Grammarly'nin eğitim başkanı Jenny Maxwell tarafından dile getirilmiş. Savunmanın merkezinde de öğrencileri kaçınılmaz olan yapay zeka çağına hazırlama misyonu yatıyor gibi duruyor. Maxwell şey demiş, günümüzde öğrencilerin öğrenme becerilerini baltalamadan yeteneklerini geliştiren yapay zekaya ihtiyaçları var. Yani diyorlar ki yapay zekayı yasaklamak yerine onu öğrenme sürecine entegre etmenin yollarını bulmalıyız. Ama bunu öğrencinin kendi eleştirel düşünme ve yazma becerilerini köreltmeden yapmalıyız.
Bu öğrenmeyi baltalamadan yetenek geliştirme ifadesi önemli tabii. Ama AI Grader gibi bir aracın bunu tam olarak nasıl sağladığını düşünüyorlar. Yani öğretmenin profilini analiz etmek öğrenmeyi nasıl baltalamıyor ki?
İşte savunmanın devamı tam da burada devreye giriyor. Maxwell şöyle eklemiş, öğrencilere yapay zeka ile nasıl etkili bir şekilde çalışacaklarını şimdiden öğreterek onları yapay zeka okuryazarlığının önemli olacağı bir iş yerine hazırlıyoruz. Argüman şu, gelecekte iş hayatında yapay zeka araçları her yerde olacak, kaçış yok. Dolayısıyla öğrencilerin bu araçları nasıl kullanacaklarını, onlardan nasıl faydalanacaklarını, belki sınırlarını, risklerini şimdiden öğrenmeleri gerekiyor. AI Grader da bu öğrenme sürecinin bir parçası olarak konumlandırılıyor anladığım kadarıyla. Yani biz size sadece not tahmini vermiyoruz, aynı zamanda geleceğin teknolojilerini kullanmayı öğretiyoruz demeye getiriyorlar özetle.
Anladım. Yani bir nevi kaçınılmaz geleceğe hazırlık argümanı bu. Yapay zeka geliyor, biz de size onunla yaşamayı, onu kullanmayı öğretiyoruz diyorlar. Bu AI Grader ve muhtemelen diğer yeni araçlarında sonbahar döneminden itibaren hem ücretsiz hem de ücretli Grammarly kullanıcılarına sunulacağı belirtiliyor kaynakta. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki akademik yılda bu tür araçların kullanımı ve etrafındaki tartışmalar daha da artacak gibi görünüyor. Üniversitelerde, öğrenci çevrelerinde, öğretim üyesi odalarında bu konular daha sık konuşulur hale gelecek muhtemelen. Evet, bugün Grammarly'nin eğitim alanındaki yeni yapay zeka adımlarını, özellikle de öğretmenlerin kamuya açık bilgilerini analiz ederek not tahmini yapma iddiasındaki AI Grader aracını bayağı detaylı inceledik. Nasıl çalıştığını anlamaya çalıştık. Öğrenci ödeliyle birlikte eğitmen ve ders bilgilerini veriyor, yapay zeka interneti tarayıp eğitmenin profilini çıkarıyor ve buna göre bir not tahmini ve geri bildirim sunuyor. Bu yöntemin yarattığı öğretmen gözetimi endişelerini, etik ve mahremiyet tartışmalarını konuştuk. Şirketin bir yandan öğrencilere AI destekli yazma ve not tahmin araçları sunarken, diğer yandan eğitimcilere AI tespit ve intihal araçları satarak izlediği o ikili stratejiyi ve bu stratejiyi öğrencileri geleceğe hazırlıyoruz diyerek nasıl savunduğunu gördük. Peki tüm bu anlattıklarımızın sizin için, dinleyicilerimiz için pratik anlamı ne olabilir? Bu gelişmeler bize birkaç önemli konuda düşünme fırsatı sunuyor bence. Birincisi, yapay zekanın eğitimdeki rolü çok hızlı değişiyor. Artık sadece bir yardımcı değil, potansiyel olarak değerlendirme süreçlerinde doğrudan etki edebilecek bir aktör haline geliyor. İkincisi, teknolojik kolaylıklar ile kişisel mahremiyet ve etik sınırlar arasındaki denge her zamankinden daha hassas. Kamuyla paylaşılan verilerin bile ne kadar ileri analizler için kullanılabileceği ve bunun sonuçları hepimizi düşündürmeli. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, öğrenmek, yazmak, değerlendirilmek gibi temel eğitim kavramlarının yapay zekayla nasıl bir dönüşüm geçirebileceğinin ilk sinyallerini alıyoruz. Belki de farkında olmadan eğitim pratiklerimiz bu teknolojilere adapte olmak zorunda kalacak.
Tam da bu noktada evet, kaynakların bize sunduğu bu bilgiler ışığında akılda kalan ve üzerine gerçekten düşünmeye değer kritik bir soru beliriyor bence. Öğrencilere yardımcı olmak gibi hani görünüşte iyi niyetli bir hedefle yola çıkan yapay zeka araçları, eğitim ortamındaki etik çizgileri ve mahremiyet algısını ne ölçüde yeniden tanımlayabilir ya da bulanıklaştırabilir mi? Özellikle eğitmenlerin dijital kimliklerinin onların doğrudan bilgisi veya rızası olmadan sırf notlandırma eğilimlerini tahmin etmek amacıyla bu şekilde otomatik olarak analiz edilmesi, acaba bu gelecekte yadırganmayan, hatta belki de beklenen bir durum haline mi gelecek? Yoksa bu tür uygulamalar eğitim camiasından, öğrencilerden, velilerden gelecek güçlü bir tepkiyle karşılaşıp teknoloji şirketlerini daha sorumlu, daha etik yaklaşımlar benimsemeye mi itecek? Bu cevabını zamanla göreceğimiz ama şimdiden üzerinde kafa yormamız gereken çok çok önemli bir soru.
Bu derinlemesine incelemede bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki keşfimizde yeni kaynaklarla buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.